Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program takdimciniz Sami Türkkan ve yanımızda kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da sizlerden gelen soruları ve bizlerin derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız. Onların cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımızın başında yine WhatsApp hattımızı hatırlatmış olalım. 0537 734 4848 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de kıymetli hocamıza sizlerin sormuş olduğu soruları sorar, cevaplarını da sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim efendim ve programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, sağ olun, iyiyiz.
Eyvallah. Hocam ilk sorumuz şöyle, birden fazla cenaze namazı kılınabilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi insan öldüğü zaman ölen kişiye kalan Müslümanların görevleri var. Nedir o? İşte teşhis, tekfin, cenaze yıkanması, cenaze namazının kılınması ve kabre defnedilmesi. Şimdi farz olan bir ibadet bir defa yapıldığı zaman artık o farz yerine gelmiştir. Ben öğle namazını kıldım. İkinci bir defa öğle namazını kılmam. Kılarsam bu nafile olur. Yani öğle namazına niyet etsem bile o nafile yerine geçer. Niye? Çünkü ben bir defa öğle namazını kılmakla o borcumu ödemiş oluyorum, vaktim farzını kılmış oluyorum. Sonradan kıldığım nafile olur. Şimdi cenaze namazında da bir defa cenaze namazı kılındığı zaman farz yerine gelmiştir. Dolayısıyla ikinci, üçüncü defa kılma artık cenaze namazını, farz olan cenaze namazı kılma yerine geçmez. Peki kılınabilir mi? Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'den şöyle bir olay yaşanıyor. Bir kimse, bir kadın var. Mescid-i Nebevi'nin temizliğini yapıyor. Ve birkaç gün gelmiyor o kadın Mescid-i Nebevi'ye. Peygamber Efendimiz soruyor etrafındakilere. Ya burayı temizleyen bir kadın vardı, ne oldu o? Diyorlar ki ya Resulallah, o vefat etti. Ya o zaman niye haber vermediniz diyor. Ve gidiyor kabrinde namaz kılıyor. Cenaze namazı kılıyor kabrinin üstünde. Böyle bir olay var. Ha, şimdi fıkıh kitaplarında bir cenazeye iki defa namaz kılınır mı kılınmaz mı derken şu kaydı korlar. Eğer ikinci defa namaz kılmak isteyen kişi vefat edenin velisi ise, velisi ne demek? En yakın akrabası ise, erkek olarak veya devlet başkanı, kadı ise kılabilir. Ama onun dışında kılınmaz. Yani böyle bir şey olmaz der fıkıh kitaplarında. Ama günümüzde bu maalesef mi diyelim yoksa yaygınlaşmaya başladı. Yani mesela diyelim ki bir kişi Ankara'da vefat ediyor. Hem Ankara'da cenaze namazı kılınıyor, hem İstanbul'da kılınıyor. İstanbul'a defnedilecekse. Şimdi bu böyle bir uygulama var. Bunun şeyde yeri yok. Yani bir hadiste, ayette demek ki söylediğim Peygamber Efendimiz'in olayından başka yeri yok. Ama böyle kılındığı zaman acaba zararı var mı yok mu? Şimdi bu bir bid'at mı? Bid'at ne demek? Kur'an'da ve sünnette olmayan, sonradan ihdas edilen, sonradan ortaya konulan ibadet türünden şeylerdir. Eğer onu yapılması gereken bir şey diye yaparsan bu bid'ate girer. Mesela bu Ankara'da cenaze namazını kıldık, İstanbul'da defnedeceğiz ama İstanbul'da da kılmamız lazım. Aksi halde olmaz dersek bid'ate girer, bu caiz olmaz. Ama öyle değil de cemaatin doğasıdır o ikinci defa. Allah bakarsınız, yani burada ikinci defa kılınan cenaze namazı kılanların duasını kabul eder ve o kişi için o bir rahmet vesilesi olabilir. Yani buna caiz değildir demek doğru değil ama sünnette değildir.
Burada şu aklıma geldi hocam, bu Ankara İstanbul örneğini verdiğiniz zaman kişinin cenazesi İstanbul'dayken Ankara'da cenaze namazı kılınabilir mi?
O gıyabi olan o. Bu da çok ihtilaflı. Hanefi mezhebine göre olmaz. Çünkü cenaze cemaatin önünde olması lazım. Halbuki burada öyle bir şey yok. Evet. Ama bazı mezheplere göre kılınabilir. Onun da dayanakları şu oluyor. Necaşi var. Habeşistan kralı Necaşi. Hı hı. Müslümanlar Mekke'de müşriklerin eziyetlerine maruz kalınca Peygamber Efendimiz onların Habeşistan'a hicret etmelerini veya gitmelerine izin verdi. Ve bunlar Habeşistan'a gittiler. O Necaşi, Habeşistan kralı çok iyi muamele etti Müslümanlara. Hatta onun Peygamberimizin peygamberliğini tasdik ettiği, Müslüman olduğu da rivayet edilir. Şimdi bu Necaşi vefat edince Peygamber Efendimiz Medine'de, tabii o vahiy yoluyla haberdar oluyor ondan ve diyor ki kardeşiniz Necaşi vefat etti, onun cenazesini kılalım diyor. Ve Necaşi için kıyabında cenaze namazı kılıyorlar. Ha, şimdi bu bazı mezhepler, bazı müçtehitler bu olayı dikkate alarak gıyabi cenaze namazını, yani başka yerde vefat edip gömülecek olan kişinin cenazesini bir başka yerde kılınabilir diyorlar. Peki Hanefiler niye bunu böyle demiyor? Diyorlar ki Hanefiler cenazenin namaz kılanların önünde olması lazım. Peygamber Efendimizin o mucize olarak o Necaşi'nin cenazesi onun önüne getirildi ve dolayısıyla Peygamberimiz Necaşi'nin huzurunda namaz kılmış gibi oldu şeklinde bir yorum yaparlar.
Eyvallah hocam. Namaz ibadeti bir Müslümandan ne zaman ve hangi durumlarda düşer hocam?
Şimdi namaz ibadeti ancak ima ile de olsa, namaz kılamayacak kadar hasta ise bir kimse, ondan geçici olarak düşer. Ne demek geçici olarak? İyileşince kaza eder. İyileşince. Bir. İki, uyuyakalmış sabahleyin, uyanamamış. Güneş doğmuş. Ha, namaz düşmedi ama vaktinde kılamadı, sonradan onu kaza edecek. Ha, şimdi eğer bir kimse ima ile de olsa namaz kılamayacak kadar hasta ise, hı hı, ve iyileşmezse ondan namaz ibadeti düşmüş olur. İyileşmezse. İyileşirse kaza etmesi lazım. Veya kişi bayılmış. 24 saat baygın. Yani 5 vakit namazın kılınacağı vakitlerde baygın. Ondan o günün namazı düşmüş olur. Yoksa bunun dışında efendim işi varmış, gücü varmış, işte belinde bir sıkıntı varmış, bilmem ayakta duramıyormuş. Bunlar düşmeye sebep değil. Oturduğu yerden kılar, bacaklarını uzatarak kılar. Eğer gerekiyorsa sandalyeye oturarak kılar. İma ederek, yani vücutunu hareket ettirerek kılar, başını hareket ettirerek kılar ama kılar. Ha, bir de tabii akli yeteneğini yitirmişse, yani avami tabirle delirmişse, o da namaz ibadeti düşer. Çünkü o mükellef olmaktan çıkmış olur.
Eyvallah. Aslında bir sonraki sorumuza biraz değindik hocam ama hastalığı sebebiyle namaz kılamayan kimse bu hastalık sonucu vefat ederse hasta olduğu dönemdeki namazlardan mükellef midir?
Eğer hastayken namaz kılamayacak kadar, yani ima ile de olsa namaz kılamayacak kadar hasta idiyse, hı hı, ve sonra da o namazları kaza edecek vakit bulamadı idiyse, namazları kaza etmesi gerekmediği için sorumlu olmaz. Ama hasta biraz tembellik yapıp kılmamış, aslında kılabilirdi. Hı hı. Veya iyileşmiş, namazı kaza edecek kadar vakit geçmiş ama kaza etmemiş, ölmüş. Bu sorumludur.
Eyvallah. Sürekli baş dönmesi yaşayan bir kimse namazlarını nasıl eda etmeli?
Ayaktan namaz kıldığı takdirde yere düşeceğinden korkarsa oturduğu yerde kıl. Yani bu mesela deniz yolculuğu yapanlarla ilgili olarak, hı hı, bu hüküm söz konusu. Mesela gemiyle gidiyor insan. Şimdi namaz kılacak. Eğer ayakta durduğu zaman düşmeyecekse ayakta kılar, yani normal kılar. Ama başı dönüp düşecekse o takdirde oturduğu yerden kılar.
Eyvallah hocam. Namazı yanlış kıldığını fark eden kimse namazı bozup iade etmesi mi gerekir hocam?
Yanlışlık nerede? Kasıtlı mı kasıtsız mı değişir. Hı hı. Şimdi mesela namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var değil mi? Sünnetlerden birini eksik yapmış. Sonra da fark etmiş. Ha, neymiş? Mesela Sübhaneke okumamış. Eyvah, ben Sübhaneke okumadım, ne yapacağım? Yapacağım bir şey yok. Namaza devam. Yani sünnet olan bir fiilin yapılmaması namazı geçersiz hale getirmez. Bu bir. Vacipler var. Mesela Fatiha suresi okumak. Veya ilk iki rekatta farzların Zamm-ı sure dediğimiz sure okumak. Veya iki rekat arasında oturmak. Bunlar vacip. Veya kunut duaları. Şimdi kişi bunları unutarak yapmamış, terk etmiş ise unutarak. O takdirde namazın sonunda sevf secdesi yapar. Namazı terk etmesi gerekmez. Sevf secdesi yapar. Namazı terk etmesi gerekmez. Ama kasten terk ederse, yani bile bile Fatiha'yı okumamış. Aklına geldiği halde. Ha, o zaman o namazı iade etmesi vaciptir. Ha. Bir de farzlar var. Mesela hiç Kur'an okumamış birinci rekatta. Hiç. Rükû yapmamış, secde yapmamış. Kasıtlı veya kasıtsız. Ve vakti geçmiş. O namazı bozup tekrar baştan alması lazım. Yani o zaman şöyle diyelim. Sünnetler yapılmadığı takdirde namazı bozmaya gerek yok. Devam eder, namazı namazdır. Vacipler terk edilirse eğer, unutularak terk edilirse devam eder namaza. Sonra sehiv secdesi yapar. Unutulmadan kasten terk ederse o namazı iade etmesi veya kaza etmesi vaciptir. Farzlardan birisi terk edilirse, ister kasıtlı ister kasıtsız, ister unutarak ister unutmadan terk edilirse o namaz tekrar kılınması lazım. Bunu fark ettiği zaman namazı bırakır çünkü devam etmesine gerek yok. Ve arkasından namazı tekrar kılar.
Eyvallah. Uzun yol şoförü bir kimse aracın içinde oturarak namazını kılabilir mi?
Niçin oturarak kılıyor? Şimdi bir defa bir kimse şoförse eğer, o arabayı istediği yerde durutabilir demektir. Yolcuya benzemez şoför.
Ama bu otobüs şoförleri
fark etmez.
Belli bir saatleri oluyor ya hocam ulaşmak için.
Yok, şimdi onu isteyen kılar tutar. Şimdi yani durabilecek durumdaysa diyelim o zaman. Durabilecek durumdaysa namaz vaktinde durur, namazını kılar ve başka namaz kılacak olanları da kılar. İdeali bu. Peki duramıyorsa, şimdi arabayı sürerken mi namaz kılacak bu insan? Şoförse eğer. Evet. Yani yolcuysa oturduğu yerden kılar diyelim. Şoförse bir taraftan araba sürüp bir taraftan namaz kılacak imkanı olur mu? Olmaz. Mesela tır, uzun yol şoförü deyince akla gelen tır oluyor. Bu tırlarda ne yapar? Çeker bir kenara. Orada namazını kılar, devam eder. Hatta diğer araçlarda da söz konusu olabilir bu. Ama tabii otobüs şoförü, tren şoförü diyelim. Tren o şoför demiyorlar ona, bir şey, başka bir şey diyorlar.
Makinist.
Makinisti. Veya uçak pilotu. Yani bunlar tabii şey değil. Yani istedikleri yerde durup da istedikleri yerde namazlarını kılacak durumda olmayabilirler. Otobüsler biraz farklı olabilir de diğerleri öyle değil. Mesela otobüs şoförü üzerine sıkıştığı zaman kenara çekip de ihtiyacını gidemiyor mu? Gider. Yani namaz konusunda da bu hassasiyet, bu fedakarlık yapılmalı ama diğerleri bunu yapamıyor.
Evet.
O zaman onlar ne yapacaklar? Eğer yedekleri varsa, yedekleri kullanırken kendileri oturdukları yerden namazlarını kılarlar. Yedekleri yoksa o zaman ya cem yaparlar diğer mezhepleri taklit ederek veya konakladıkları yerde, durdukları yerde geçmiş namazın kazasıyla beraber kılarlar.
Eyvallah hocam. Birden çok ilde evi olan kimse buralara gittiğinde seferi olur mu hocam?
Şimdi eğer ya bizim fıkıhta şöyle diyor. Bir kimse birden çok evli ise ve eşleri ayrı ayrı şehirlerde ise. Mesela iki evli adam, birisi İstanbul'da hanımı, birisi şeyde Ankara'da. Bu hem İstanbul'da hem Ankara'da seferi değildir, mukimdir. Peki evli hanım değil de kendi evi varsa, bir İstanbul'da bir de Ankara'da evi varsa, bazı alimlere göre bu evin olduğu yer onun için ikamet yeridir. Yani seferi değildir. Ama bazı alimler hayır, insanların bir tane şeyi olur. Asli vatanı olur. İkinci bir şey olmaz. O da devamlı oturduğu, kaldığı yerdir derler.
Şimdi bu
ihtiyatlı davranmakta fayda var onun.
Eyvallah hocam. Bu seferilik konusunda çok karışık bir konu var hocam. Onu da size sormuş olayım burada. Bir yakınımda şöyle bir şey var. Memleketi farklı bir yer, ikamet ettiği farklı bir yer, üçüncü bir yer daha var. Bunların hepsi ayrı iller. Üçüncü ilde de orada yaşamak istiyor sürekli. İmkan bulduğu zaman oraya yani ikamet olarak göçecek. bu kişi hangi durumlarda seferi olur hocam?
Şimdi insanların ikamet ettikleri yerlere vatan diyoruz. Hı hı. Üç türlü vatandan bahsedilir. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli demek kişinin yerleşik olduğu yer. Hatta o doğup büyüyüp konaklat kaldığı yer. Bu bir. Vatanı ikamet kendi memleketi değil de başka bir yerde 15 günden daha fazla kalacaksa orası onun vatanı ikamet oluyor. Vatanı sükna da 15 günden daha az kalacaksa bir yerde orası da vatanı sükna oluyor. Mesela diyelim ki sen neredesin? Kütahyalıydın değil mi?
Afyon.
Afyonlusun. Afyon senin anayın, atayın, ailen olduğu yer. Baban için orası senin şimdi vatanı asli. Hı hı. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da yerleşmiş isen sen. Yani artık ben ömrümün bundan sonraki kısmını İstanbul'da geçireceğim. Bu kanaate, bu niyete yerleşmiş isen senin vatan aslın İstanbul oldu şimdi. Afyon vatan aslın olmaktan çıktı. Ama öyle değil de şimdilik burada çalışıyorum, okuyorum. Okul bitince veya iş bitince memlekete dönüp anam babamın yanında yaşayacağım diyorsun. Burası vatanın ikametin. 15 günden fazla kaldığın için. Ha, şimdi bu senin bahsettiğin örnek. Adam bir doğup büyüdüğü yer var. Bir şu anda oturmakta olduğu yer var. Bir de yerleşmeyi düşündüğü yer var. Şimdi yerleşmeyi düşündüğü yere henüz gitmemiş. Emekli olunca gidecek. Ha, orası onun vatanı değil hali. O niyetli olmuyor. Oraya varması lazım. Ha, burada bu şu anda durduğu yerde de daimi kalıcı değil. Niyet öyle değil. Orası da vatan asli değil onun. Orası da vatan ikameti. Asıl memleketi hala onun vatan asli olmaya devam eder.
Eyvallah. Abdestliyken mesleri çıkarıp giymek abdesti bozar mı hocam?
Hangi abdest? Eğer mesli giydiği zamanki abdesti ise mesli çıkarıp bozması abdesti bozmaz. Ama mesli giydiği zamanki abdesti değil de daha sonraki abdesti ise o zaman abdesti bozulur. Örnek verelim. Sabah namazını kıldım. Mesli giydim. Bir saat oturdum. Okudum. Bir saat sonra ayağım kaşındı. Abdesti bozmadım ama. Mesli çıkardım. Tekrar giydim. Abdestim bozulmadı. Çünkü mesli giymeseydim de zaten o esnada abdest olacaktım. Ama sabah namazında efendim mesli giydim. Bir saat sonra abdesti bozdum. Ondan sonra kuşluk. Tekrar abdest alacağım. Abdest aldım. Üzerine mes yaptım. Ondan sonra da mesli çıkardım. Ne oldu şimdi? Abdestim bozuldu. Abdestim bozuldu diye. Çünkü mes çıktı. Yani abdestliyken meslin çıkarılması halinde abdest bozulur mu bozulmaz mı sorusunun cevabı hangi abdeste göre değişir? Yani mesli giydiğim zamanki abdest ise o zaman mesli çıkardığım zaman abdestim bozulmaz. Ama daha sonraki bir abdest ise onu çıkardığım zaman abdest bozulur.
Eyvallah hocam. Hocam peki bu mes konusunda normal deri meslerin dışında günümüzde termal mes denilen kumaşa benzer mesler de
olabilir,
çıktı.
Olabilir. Yani öyle kendisinde yürünebilen efendim şey yapılan içine birden suyu geçirivermeyen altını içini göstermeyen o soraba benzer mesle benzer şeyler var. Onlar üzerine mes yapılabilir.
Eyvallah hocam. Tilavet secdesi secde ayeti okunduktan sonraki vakitlerde yapılabilir mi hocam?
Şimdi tilavet secdesi de bir vaciptir. Ve bir an önce o vacibi eda edip sorumluluktan kurtulmak lazım. Dolayısıyla mesela namaz içinde okunmuşsa namaz içinde yapılır. Secde ayeti namazın içerisindeyken okunmuşsa mesela namaz kılarken secde ayeti okudum. Ve ondan sonra da okumaya devam edeceksin. Secdeyi yaparsın, kaldığın yerden okumaya devam edersin. Ama namaz içinde okudun ve secde ayetinden başka ayet okumayacaksın, son oldu o. O zaman direkt normal rükû secde yaparsın, o secde yerine de geçer. Namaz dışında okuduğun zaman veya duyduğun zaman iyisi o anda kalkıp secdeyi yapmaktır. Ama abdestin yok o esnada. Abdest almaya da üşeniyorsun veya namaz vakti abdesti alırım, secdeyi de yaparım diyorsun. O da mümkündür. Ama yapılmadığı sürece o bir zimmette boş olarak devam eder.
Eyvallah hocam. Umrede tavaf ve saydan sonra ihramdan çıkmak geciktirilebilir mi hocam?
Geciktirilebilir ama geciktirildiği zaman ihram yasağı işleme tehlikesi olduğu için acele etmekte fayda var. Yani ihramdan nasıl çıkılır? Tıraş olarak çıkılır veya saçları kısaltarak çıkılır. Yani bu ikidir. Yani başka yolu yok ihramdan çıkmanın. Sen umreye gittin, tavafı yaptın, sa'yı yaptın, umre bitti. Yani saçını kestiğin zaman bir miktarını ihramdan çıkmış olursun. Ha, makas yok, kesecek kimse yok. Gittin otele, otelde de kimse bulamadın. Yattın, istirahat ettin veya oturdun. Akşam üzeri birileri geldi, ha ya şu beni ihramdan çıkarıver dedin. Olabilir. Ama bu arada ihram yasağı işlememek lazım. İhram yasağı işlerse o zaman o cezalı olur. Cezasını ödemesi gerekir. Onun dışında bir sakıncası olmaz.
Eyvallah hocam. Tavafın şavtlarının eksik yapılması durumunda ne yapılmalıdır hocam?
O eksik olan şavt tamamlanmalı. Şimdi burada tabii şavtın ne olduğunu açıklamak lazım. Tavaf Kabe-i Muazzama'nın etrafında ibadet niyetiyle dönmek tavaf. Bu tamamı. Şavt ise her bir dönüş. Yani 7 şavt bir tavaf eder.
Evet.
Yani biz tavaf etmiş olmak için Kabe-i Muazzama'nın etrafında 7 defa dolaşmamız lazım. İbadet niyetiyle. 7 değil de 6 dolaşmışız. Sonradan fark ettik. O bir şavt bizim üzerimizde borç olarak kaldı. Sonra gider abdestimizi tazeleriz veya abdestimiz bozuldu diyelim. Gider abdestimizi tazeleriz, kaldığımız yerden devam ederiz. Yani o eksik olan şavtı tekrar tamamlarız.
Eyvallah hocam. Hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden kimse orada vefat ederse hac sorumluluğu düşer mi hocam?
İnşallah düşer. Yani şimdi kişinin niyeti amelinden daha önceliklidir denilir. Ve mesela şöyle bir adet vardır, bir gelenek vardır. İhramlıyken vefat eden kişinin şeyini örtmezler yüzünü. Başını örtmezler. Niye? Çünkü ihramlı bir erkeğin ihramlıyken başına takke giymesi, şapka giymesi yasaktır. O yüzden ihramlıyken öleni de başını örtmezler ki ihramlı olarak öbür dünyaya gitmiş olsun diye. Şimdi bu niyetle gitmiş. İnşallah Cenab-ı Hak ona o ibadeti yapmış sevabı verir. Ama başka vesilelerle ibadeti yapamazsa, mesela hasta olmuş, yoldan geri dönmüş veya işte vizesini kabul etmemiş, Araplar geri çevirmişler falan, o zaman bunlara muhsar denilir. Böyle bir durumda olan ihrama girmiş idiyse bir kurbanlık para gönderir şeye, hareme Mekke'ye. Orada kurban kestirir ve kurban kesildikten sonra da ihramdan çıkar. Ama daha sonra umreye gidiyorsa umreye, hacca gidiyorsa haccı iade eder, kaza eder.
Borç olarak kalıyor.
Borç olarak kalır ama öldüğü zaman Allah kabul etsin, inşallah Cenab-ı Hak kabul eder, ama şöyle bir uygulama da yapıyorlar genelde. O kafileden birisi işte onun yerine bir tavaf yapıyor eğer Arafat'tan sonra ölmüşse. Tabii Arafat'tan önce ölmüşse artık o Arafat olmayınca haç olmaz. Heh. Ama Cenab-ı Hak haç sevabı verir, onun rahmeti bol.
İnşallah. Hangi hallerde diğer mezhepler taklit edilebilir hocam?
Böyle bir sınırlama yok ama mezhep taklidi caiz mi değil mi, asıl onlar tartışılmış. Ve burada insanlar birkaç farklı görüşe varmışlar. Bir kısmı diyor ki hiçbir şekilde bir mezhebe mensup olan kişi başka bir mezhebin görüşünü alamaz, taklit edemez. Ve bir mezhebe mensup olan kişi başka bir mezhebe geçemez. Bazı alimler böyle demiş. Bazı alimler tam tersini söylemiş. Yani herhangi bir mecburiyet yokken bile bir mezhep mensubu başka bir mezhebe geçebilir veya bir başka mezhebi bir olayda taklit edebilir. Böyle diyenler olmuş. Bir Hanefilerden İbnül Hümam var meşhur. Bu öyle diyor. Bir kısım alimler diyor ki ruhsatları ruhsat derler ona. Yani ruhsatları kollama, ruhsatların peşine gitme olmamak kaydıyla taklit edebilir diyor. Bazı alimler de ihtiyaç varsa taklit edebilir diyor. Yani ihtiyaç nasıl olur? Mesela şu örnek verilir. Camiye gidiyorsun, giderken elin kanadı. Hanefi'ye göre abdestin bozuldu. Abdest aldığın zaman cemaati kaçıracaksın. Peki ben Şafii'yi taklit ederek namaza devam edebilir miyim? Eğer abdest alırken ve abdestten sonra Şafii mezhebinin görüşlerini dikkate almışsan devam edebilirsin deniyor. Mesela nedir? Şafii mezhebinde bir insan hanımına dokunduğu zaman abdesti bozulur. Sen şimdi camiye gidiyorsun, hanıma dokunmuşsun, Hanefi'ye göre bozulmadı, devam ediyorsun. Ama Şafii'ye göre bozuldu şimdi. Giderken yolda elin kanadı. Ya ben şimdi abdest alırsam cemaate yetişemeyeceğim, Şafii'de bozulmuyor nasıl olsa diye devam edemezsin. Çünkü senin burada her iki mezhebe göre de abdestin yok. Hanefi'ye göre elin kanadığı için yok. Şafii'ye göre hanıma dokunduğun için yok. Yani bu durumlara düşmemek kaydıyla olabilir.
Eyvallah hocam. Ailede huzursuzluğa sebep olan akrabalarla irtibatı kesmenin vebali var mıdır hocam?
İrtibatın ölçüsünü biraz arayı uzatmak söz konusu olabilir. Yani aile huzuru önemlidir. Çünkü bu hem eşlerin hem çocukların istikbali için, geleceği için fevkalade önemlidir. Yani sağlam nesiller sağlam ailelerden çıkar. O yüzden ailedeki huzur, mutluluk çocukları etkiler. Eğer akrabalar buna mani oluyorlarsa onlarla mesafeyi kesmek lazım. Mesela bu en çok nerede görülür? İşte kaynana ile gelin arasında. Genelde veya işte gelin ile görümce arasında. Şimdi kaynana ile gelin arasında bir problem varsa onlar uzak tutulabilir birbirinden. Yani bir gelinle bir kaynananın illa bir arada olması şart değil. Ama oğulla annesinin irtibatı kesmemesi lazım. Yani hanım anamla kavga etti, öyleyse ben de anamdan uzak durayım diyemez şey. Evlat. O anasına karşı sorumludur. Ama hanımının kayınvalidesiyle illa sıkı fıkı olması, aynı evde kalması, gidip gelmesi şart değil. Eğer o huzursuzluğa sebep oluyorsa mesafeli kalabilir, durabilirler. Ama bunlar selamı sabaha da kesmemeliler birbirleriyle. Yani diyelim ki kardeşler arasında sorun var. Yani evlat ana ve baba evlat arasında değil, kardeşler arasında sorun var. Ha, o da tabii mümkün mertebe arayı düzeltmeliler ama hiç olmazsa en azından selamı sabahı kesmemeliler ama sık gidip gelmeyi gevşetebilirler. Sıla-i rahim tamamen terk edilmez.
Eyvallah hocam. Hocam evcil hayvanları kısırlaştırmak caiz midir?
Şimdi burada kısırlaştırmayı gerektiren ne var? Şimdi evcil hayvan deyince bir eti yenen hayvanlar var. Bir de eti yenmeyen hayvanlar var. Kedi gibi, köpek gibi. Eti yenen hayvanlar insanların maslahatına dayalı olarak kısırlaştırılabilir. Mesela oluyor bugün. Mesela zamanımızda hayvancılıkla uğraşanlar bilirler. Hem büyükbaş hayvanlar kısırlaştırılabiliyor, hem küçükbaş hayvanlar. Niye bu yapılıyor? Tabii çeşitli faydaları var. Ha. Bir de sokak hayvanları dediğimiz kediler, köpekler var. Eğer bu hayvanlar çoğalıyorsa, insanlara zarar veriyorsa, o takdirde bunların zararından korunmak için tedbirler alınabilir. Mesela son zamanlarda haberlerde sık sık gördüğümüz bir şey var. Köpekler çocuğa saldırıyor. Köpek bir kadına saldırıyor, yaralıyor. Yani Allah korusun daha kötü şeyler de olabiliyor. Bu ne oluyor bu? Çünkü o başıboş köpekler sokaklarda dolaşıyor. Ve bunlar da çoğalıyor sürekli. Ya normal bir Allah'ın yarattığı fıtrat olarak erkek köpek var, dişi köpek var, erkek kedi var, dişi kedi var ve bunlar çoğalıyorlar. Şimdi bu çoğalmasını önlemek için yapılması gereken şeyler yapılabilir. Bunun için eğer kısırlaştırma bir çare ise ona başvurulabilir. Ama bu köpekleri bir araya topladın, orada besliyorsun, bakıyorsun, koruyorsun. O zaman kısırlaştırmadan da bu işi yapabiliyorsun, kendi haline bırakırsın. Ama kedilerde böyle bir şey endişe yok. Yani kediler öyle topluma, insanlara zarar verecek şekilde bir şey olmuyor. Yani saldırganlığı falan olmuyor. Onlar kendi hallerinde yaşayıp gidiyorlar. İşte onları kedi, bazı insanlar onların suyunu veriyor, işte yiyeceğini veriyor. Onlara değil de köpekler için bu söz konusu olabilir.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.